Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vel akibetu lil muttaqin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Essalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Peygamberimiz aleyhisselamı ve onun yetiştirdiği o güzide sahabe-i kiramı daha yakından tanımak, onlara yakın olmak ve onları yücelten amellerle yücelmek arzusuyla hazırlayıp sizlerle paylaştığımız yeni bir Gül Sohbetleri programıyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak başlıyorum yine bugünkü dersime. Efendim, hatırlayacağınız gibi Hazreti Zeynep binti Cahş annemizi iki bölüm halinde gördük. Üçüncü bölümünden hemen devam ediyoruz. Hayırlara vesile olması dileğiyle tabii. Yine hatırlayacağınız gibi bundan önce bir ayeti kerimeyle dersi bitirmiştik. Ve sonraki dersinde başında aynı ayetten giriş yapacağımızı söylemiştik. Ancak genelde özet geçmiyoruz biliyorsunuz. Fakat burada önceki iki dersi ya da son dersi dinleyememiş olan kardeşlerimize bu da neyin nesidir diye anlaşılsın diye efendim bir kısa bir özet geçeceğim. Peygamberimiz aleyhisselam Hazreti Zeyd bin Harise için halalarından biri olan Umeyme halanın kızı Zeynep binti Cahş'a dünürlüğe gitmişti. Zeynep binti Cahş da hayır demişti. Efendim bu ana fikrin ana fikri oluyor. Hayır demişti. Peygamberimiz aleyhisselam da ısrarcı olmadı. Tabii baskı olmaz bu işte. Dönmüştü geriye. Bir süre sonra da Ahzab suresinin 36. ayeti kerimesi nazil olmuştu. O ayeti kerimeyi sizlerle paylaşmıştık. Ayeti bir kez daha okuyalım. Ona göre gidelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mâ kâne li mü'minin وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْسِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُب۪ينًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ. Allah ve Resulü bir işe hüküm verdiği zaman mümin bir erkek ve inanmış kadına o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı, muhayyirlik yoktur. Her kim Allah ve Resulüne karşı gelirse, isyan ederse, o apaçık bir sapıklıkla yolunu sapıtmış olur. Efendim aynı ayeti kerimeyi biraz daha genişçe bir farklı meal paylaşayım, geniş biraz mana vereyim. Allah ve Resulü bir konuda hüküm bildirdiği zaman ne bir mümin erkeğin ne de bir mümin hanımın o konuda başka bir tercihte bulunma hakları yoktur. Allah'a ve Resulüne isyan eden ise apaçık bir sapıklığa düşmüştür. Efendim okumaya çalıştığım biraz geniş manaydı bu. Ahzab suresinin 36. ayeti kerimesi. İslam ile insan arasındaki engelleri ortadan kaldırma faaliyetine cihat dendiğini biliyorsunuz. Ayet-i kerimeyi Allah ve Resul'ün istediği şekilde anlayabilmek, kavrayabilmek için ayet ile aramızda hiçbir engel olmaması lazım. Direkt ayetten almamız gerekiyor. Bunu böyle söylerken İşte meal kitaplarına, tefsir kitaplarına, tefsir hocalarımıza, üstadlarımıza sormayalım anlamında söylemiyorum. Ama geçen dersin sonunda bunun endişemi dile getirmiştim. Ayet-i kerime gerçekten yani sadece bu olayı anlatan bununla sınırlı bir ayet-i kerime değil efendim. Aslında ifadesi oldukça genel. Yani ayetin metnine bakıyoruz. وَمَا كَانَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِمِ اَسْتَغْفِرُلَّهِ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَدَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهِ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُب۪ينًا. Subhanallah, subhanallah. Allah ve Resulü bir konuda hüküm bildirdiği zaman ne bir mümin erkeğin ne de bir mümin hanımın, kadının o konuda başka bir tercihte bulunma hakları yoktur. Buna muhayyerlik deniyor biliyorsunuz. Seçme hakkı yok yani. Şu da olur, bu da olur yok. Allah emrettiyse bitmiştir iş. Resulullah emrettiyse bitmiştir iş. Allah ve Resulüne isyan eden ise apaçık bir sapıklığa düşmüş olur. Ayet-i kerime bu. Şimdi peygamberler biliyorsunuz ve tabii ki son peygamber aleyhissalatü vesselam en temel vazifeleri Allah'ın emrini olduğu gibi tebliğ etmek. Bu birincisi. Yani ayet-i kerime gelir, aleyhisselam ayet-i kerimeyi ashabına tebliğ eder. İkincisi tebyin etmek. Yani kapalı bir yer varsa ayet-i kerimede onu açar, açıklar. Hayatına geçirir, yaşar eder, ashab da onu görür. Ayet-i kerime tefsirlere baktığımız zaman çok böyle bizi yürekten sarsan ifadelerle ayetin açıklandığını görürüz. Biz tefsirci olmadığımızdan edepsizlik ederek o alana girmek istemeyiz. Bunu çok kıymetli, çok muhterem tefsir hocalarımıza bırakıyor. Biz olayın siyer boyutuyla yetinmek istiyoruz. Ancak şunu söylemem lazım peşin peşin. Anlatacağımız hadise, ayet-i kerime sadece o hadiseyi anlatmıyor. Geneldir. Ama bu hadise üzerine nazil olduğu rivayet ediliyor. Ama ayeti geneldir. Birçok şeyi bize anlatır ayet-i kerime. Resulullah Aleyhisselam ayet-i kerimeyi biliyorsunuz yazdırıyor vahiy katiplerine, ashabına tebliğ ediyor. Şimdi Hazreti Zeynep binti Cahş Resulullah'a geliyor, ayetten haberdar olmuş. Ne demektir bu diye sormuştum bundan önceki dersimizde ve cevap da vermeye çalışmıştım. Yani sahabe-i kiram yeni gelen ayet-i kerimeyi efendim hemen ezberlemeye, kuru ezber değil bu, o ayeti öğrenmeye ve hemen etraflarına yaymaya çalışırlar. Oturur ayet üzerine mütalaa ederler. Anlaşılamayan yerlerini Resulullah Aleyhisselam'a sorarlar. Buna ilim denir, ilim. Hakkı haktan öğrenmektir ilim. Öyle insanların yazdıklarıyla bilim adamı olabilir belki ama bu ilim başka bir şeydir. Kitaptır bu kitap, Kur'an'dır bu Kur'an. Sahabe nesli biliyorsunuz Kur'an neslidir. Onları Kur'an eğitti, onları Allah'ın eğitti, Resulullah Aleyhisselam Allah'ın kitabıyla onları eğitti. Dolayısıyla hal ve hareketleri Allah'ın kitabına göre Rabbimiz gerektiği yerlerde onları da uyarmıştır, övmüştür de. Allah kaç yerde Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı diye bize bildirmiş efendim. Bunları da dikkatlerden kaçırmamamız gerekiyor. Evet, ayet-i kerime sahabe-i kiram hayatına yansıyor. Dilden dile eğitimi görülüyor, öğreniliyor, amellere yansıyor ve Zeynep binti Cahş da ayet-i kerimeyi öğreniyor. Kalkıp Resulullah Aleyhisselam'ın yanına geliyor. Şimdi efendim, hadise gerçekten çok düşündürücü. Yani ayetin metninde Allah ve Resulü bir konuda bir işe hüküm verdiği zaman, yani eğer inanıyorsa mümin erkek de olsa hanım da olsa inanıyorsa öyle şöyle de olabilir, böyle de olabilir deme hakkı yoktur. Hüküm verdiyse. Şimdi Resulullah Aleyhisselam gitti, Zeynep binti Cahş'ı Hazreti Zeyd Narisi'ye istedi. Aile razı olmadı. Zeynep binti Cahş da öne çıktı. Dedi ki ya Resulallah, yani ben biraz daha hızlandırayım. Baskıyla mı, yani zorla mı vereceksin? Ben kabul etmiyorum. Aleyhisselam bu iş zorla olmaz dedi. Olmaz dedi. Ama senin adına ben ona söz verdim dedi. Yani sen evet dersin diye. Ben razı değilim dedi Hazreti Zeynep. Ben razı değilim ya Resulallah. Ben istemiyorum dedi. Razı değilim dedi. Aleyhisselam döndü geriye. Yani Resulullah Aleyhisselam Zeynep binti Cahş'a emrederek, ben Allah'ın Resulüyüm, sana emrediyorum. Zeyd bin Harise de bu işe en layık olan kişidir. Siz onunla evleneceksiniz diye bir emri yoktur. Bunu altını çizeyim. Aleyhisselam dönürlük yaptı. Emir yok. Ama ayet nasıl geldi? Allah ve Resulü bir işe hüküm verdiği zaman diyor. Yani وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَدَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونُ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ. Açık ve net, yani Allah ve Resulü bir işe hüküm verdiği zaman inanan erkek, inanan mümin için artık şöyle böyle muhayyirlik seçme hakkı yoktur. سَمِعْنَا وَاَتَعْنَا diyecek. İşittim, itaat ettim. Gerekeni yapacak. Yoksa ne oluyor? وَمَنْ يَعْسِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُب۪ينًا. Her kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse, yani isyan ederse, o apaçık bir sapıklıkla yolunu sapıtmış olur. Zeynep binti Cahş annemiz ayeti kerimeyi öğreniyor. Tepeden tırnağa ürperiyor. Resulullah'a geliyor. Efendim lütfen dikkat edelim. Aleyhisselam Zeynep binti Cahş'a bu ayeti kerimeyi göndermiyor. Kendisi gitmiyor bir daha. Bak sen böyle dedin ama Allah ne buyurdu diye gitmiyor Aleyhisselam. Ayeti kerimeyi öğrenen Zeynep binti Cahş Resulullah'a geliyor. Selam veriyor ama rengi atmış. Ya Resulallah diyor. Sen gerçekten benim Zeyd bin Harise ile evlenmemi istiyor musun diyor. Aleyhisselam, evet istiyorum diyor. Ey Allah'ın Resulü, ben Allah'a ve Resulüne hiçbir zaman asi olmam, olamam. Allah ve Resulü ne diyorsa ben ona itaat ederim. Benim hayır demem Allah ve Resulüne asi olmak için değil. Ama Allah böyle buyuruyor. Sen de istiyorsan tamam ben kabul ediyorum. Evet diyorum diyor. Evet. Şimdi bilmiyorum ben tefsirci hocalarımdan aslında böyle bir şey rica etsem en azından bir dersi bu ayet-i kerime ayırsalar onlar çok daha güzel anlar, anlatırlar. Ben ona inanıyorum. Yani sonuçta ben açacağım bir tefsir kitabından size okuyacağım, Allah muhafaza yanlış yapacağız. Ama şu ayrıntıyı, siyer kısmını onlarla paylaşıyor sizlerle beraber. Onlara bu siyerden birkaç dosya önlerine koyuyorum. Sahife önlerine koyuyorum. Ayet-i kerime nazil olduğu zaman siyer kaynaklarımız, İslam tarihi kaynaklarımız, Resulullah Aleyhisselam'ın hayatını anlatan kaynaklarımız, annelerimizin hayatını anlatan kaynaklarımız, sahabe-i kiram efendilerimizi anlatan kaynaklarımız bu ayet-i kerime nazil olduğu zaman Resulullah Aleyhisselam'ın kalkıp da Zeynep binti Cahş'ın yanına giderek ayet-i kerimeyi ona okuduğu ya da bir sahabesini ona göndererek işte Allah böyle indirdi, siz hayır dediniz ama Allah bunu indirdi dediğine ilişkin İslam tarihinde bir rivayet yoktur efendim. Bunun altını defaatle çiziyorum. Böyle bir rivayet yoktur. Ancak asıl işin güzel yanı, tatlı yanı, bize yansıyan boyutu, ayeti kerimeyi alan ashab-ı kiram, onu öğrenen sahabe-i kiram, yani gidip de Zeynep binti Cahş annemizle münakaşa etmek için, atışmak için, bak sen hayır dedin ama Allah bak da böyle buyurdu diye, böyle bir, çok affedersiniz, ukalaca bir duruş da yoktur. Edep, okumayla, dinlemeyle olmuyor sadece. Elbette okumanın, dinlemenin faydası var ama ben şimdi edep üzerine 100 tane efendim kitap okusam, şunca ayet hadis bilsem, edepli olmadığım sürece onlar bir şey ifade etmiyor. Ya sahabe-i kiram hadiseleri birbiriyle paylaşıyorlar tabii, mesajlaşıyorlar birbirleriyle, Allah'ın ayetini birbirine taşıyorlar. Yeni ayet-i kerime geliyor. Çünkü her ayet geldiğinde hepsi Resulullah'ın yanında değiller, işteler, güçteler, herkes dünya hayatı geçiniyorlar bu insanlar. Ama ayet-i kerime gelince efendim birbirlerine bunu hemen haberleşiyorlar. Şu ayet-i kerimeler geldi, şunlar geldi, şunlar geldi diye efendim karşılıklı haberleşiyorlar tabii. Zeynep bint Cahş annemiz de bundan haberdar oluyor. Kalkıyor, Resulullah'a geliyor ve ayet-i kerime gereği ben Allah ve Resulüne asi olmam diyor. Tekrar altını çiziyorum. Peygamberimiz aleyhisselam, Zeynep, ben seni Zeyd'e istedim, sen hayır diyemezsin demiyor ona. Hazreti Zeynep binti Cahş'ın Allah ve Resulüne asi konumu yoktur. Sadece hadiseyi oraya bağlayarak ayeti, çerçeveyi daraltmanın manası da yoktur. Buradaki hassas konu, yani Allah'a ve Resulüne gönlünü veren, Allah'ın ayetini hücresine kadar hisseden bir Müslüman duruşu görüyoruz burada. Bir Kur'an neslinin bir şahıs üzerine yansımasını görüyoruz burada. Allah'ın ayetini öğreniyor, hemen Resulullah'a geliyor. Ben asla diyor Allah'a ve Resulüne asi olmam. Eğer sen evet diyorsan ben de evet diyorum deyip teslim oluyor. Tekrar tekrar, yani burayı ben 50 kez tekrarlasam yine de hakkını ödeyemem. Zeynep binti Cahş annemizin Allah'a ve Resulüne asi olmaz konumu yoktur. Çünkü Peygamberimiz aleyhisselam, önceki derste bunu gördük, onu istediği zaman Zeyd bin Harise için kabul etmeyince aleyhisselam sadece böyle biraz mahcup edayla, ama ben senin adına evet demiştim diyor Zeyd bin Harise'ye. Yani güvendi halasının kızına. Zeyd de seviyor aleyhisselam. Hubbi Resulillah. Zeyd'in künyesinin biri bu, Resulullah'ın sevgilisi aleyhisselam, onu çok seviyor. Zeynep'in de evet diyeceğini düşündü aleyhisselam. Teklifte bulundu. Zeynep hayır dedi. Aleyhisselam çok ısrarcı olmadı. Biraz söyledi ama öyle baskı tarzında ısrarı yoktur. Yani ayet-i kerime, o yüzden ısrarla üzerinde duruyorum, açılmasını da o yüzden istiyorum. Sadece Zeynep binti Cahş meselesinde ayeti kilitleyip onun içinde izah ettiğiniz zaman ayet tarihsel boyutuyla kalır efendim. Elbette bize tarihsel boyut veriyor ayet-i kerime ama orada kalır sadece. Tamam, olmuş bitmiş, okuduk bitti olur. Ama ayet bana sesleniyor. Bir hüküm varsa ben o hüküm karşısında ama demeyeceğim, fakat demeyeceğim. Hüküm neyse onu anlamaya, öğrenmeye ve hemen yaşamaya çalışacağım. Benim vazifem bu. Müslüman olarak bizim görevimiz bu. Ama biz buna rağmen işte üzerimizden sanki yükü atmak için efendim işte Zeyd bin Harise şöyle oldu, Zeynep binti Cahş da böyle oldu, ayet-i kerime indi, Zeynep binti Cahş'ın rengi attı, korktu, ürperdi, geldi, tamam dedi, ben tövbe ettim, Allah ve Resulüne asi olmam, evet diyorum. Yani bu izah çok da mantıklı ve akıllı bir izah değil. Hatta iftiraya varan ve farkında olmadan tarihselcilere şey veren bir izahtır bu yani. Ben demiyorum ayetin, hadisin tarihsel boyutu yoktur. Bunu kimse diyemez ki zaten. Bize tarih de veriyor, tarihsel hadiseyi veriyor ama ayet-i kerime kıyamete kadar hükmü bakidir. Yani ona göre biz amel edeceğiz. Allah'ın ve Resulünün emri varken biz asla ona karşı bir tavır takılmayacağız. Bu yanlışlara efendim düşmeyeceğiz. Zeynep binti Cahş annemiz o faziletini, o karakterini, kişiliğini, Kur'an'a bakışını, Allah'ın hükmüne karşı duruşunu ne güzel ortaya koyar. Resulullah onu çağırmadı. Bir kez daha söylüyorum. Millet araya girip ey Zeynep bak sen böyle dedin ama Allah hakkında ne indirdi, bak gör manzarayı, bakayım ne yapacaksın demedi kimse. Ayet-i kerimeyi öğreniyor, hemen hayatına geçiriyor. Aleyhisselam Hazreti Zeynep binti Cahş'ın bu cevabından çok memnun oluyor ve Zeyd bin Harise'ye haber uçuruluyor. Neticede evlilik gerçekleşiyor. Allah'ın takdirinde hikmet vardır. Biz onu anlayamayabiliriz. Ben anlatamayabilirim. Her hikmeti de çözmüş değiliz zaten. Ancak Resulullah Aleyhisselam bu hadiseden sonra nikah kıyma esnasında her ikisine de güzel nasihatlerde bulunduğuna ilişkin rivayetler var kitaplarımızda. Ancak ne kadar neler söyledi çok ayrıntı yok. Ama bir cümle var ki birkaç cümle onu sizlerle paylaşmam gerekiyor. Aleyhisselam önce Zeyd'e dönüyor. Zeynep'e çok iyi davran diyor. Zeynep'i incitmeyesin. Zeynep'e iyi davran, onu incitmeyesin. Nikahta erkeğe bunu söyleyeceğiz. Hanımına iyi davran, onu incitmeyesin. Sonra Zeynep binti Cahş'a dönüyor. Kocana itaat et, onun sözünü çiğneme. Hanıma da bunu söyleyeceğiz. Kocana itaat et, onun sözünü çiğneme. Allah Resulü dönüyor tekrar Hazreti Zeyd bin Harise'ye. Ona Allah'ın kitabını ve Resulü'nün sünnetini öğret diyor. Allah'ın kitabını ve Resulü'nün sünnetini öğret. Üzerinde durulması gereken önemli ibretlik bir tablodur aslında bu. Bizim çokça ihmal ettiğimiz, gözden kaçırdığımız çok ama çok önemli bir sahne. Şimdi az önce gördük. Ayet-i Kerime nazil oluyor. Ayet-i Kerime nazil olduğu an Zeynep binti Cahş annemiz o anda orada değil. Sahabe-i Kerim Ayet-i Kerime'yi alıyor. Birbirlerine tebliğ ediyorlar. Tabii ki Aleyhisselam önce sahabeye tebliğ ediyor. Onlar birbirlerine tebliğ. Hani Peygamber Aleyhisselam bütün sahabeyi tek tek gezip ayeti tebliğ edemez ki. Bu mümkün değil yani böyle bir şey. Öyle sanılması yanlış olur. Aleyhisselam bildiğiniz gibi yani vahiy katiplerine yazdırıyor. Tamam. Ayet-i Kerime'yi ashabına tebliğ ediyor. Onlara hadi gidiniz bu ayeti anlatınız demeye gerek yok. Onlar hemen bu muhabbeti kardeşleriyle paylaşmaya gidiyorlar. Zeynep binti Cahş annemizin de bundan haberi alıyor. Ayet-i Kerime'yi öğreniyor. Resulullah'a gelip teslim olduğunu söylüyor. Yani Zeynep binti Cahş radıyallahu anha en son gelen ayete de muttalidir. Peki Aleyhisselam Zeyd bin Harise'ye ona Allah'ın kitabını ve Resulü'nün sünnetini öğret niye diyor? İşte ona bakıyoruz. Burada bir aile vazifesi çıkıyor ortaya. Evde İslam'ı talim etmek erkeğin vazifesidir. Vazifesi görevidir. Şimdi bu vazifesini yapması için Allah'ın kitabını onlara öğretmesi için onu bilmesi gerekiyor. Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetini öğretmesi için onu bilmesi gerekiyor. İnsan bilmediği şeyi nasıl öğretecek? Bu vazife erkeğe verilmiş. Ve Resulullah Aleyhisselam Zeyd bin Harise'ye ona Allah'ın kitabını ve Resulü'nün sünnetini öğret diyor. Allah'ın kitabını, Resulü'nün sünnetini öğrenme arzusu ve aşkı içinde yaşayan Zeynep binti Cahş'a Allah'ın kitabı ve Resulü'nün sünnetini öğrenme ve öğretme aşkıyla yaşayan Zeyd bin Harise'ye dikkat ediniz. Bir talim dersi veriyor. Yani burada Zeynep binti Cahş annemiz istekli ve zaten öğrenmiş gelmiş. Şimdi öğrenme arzusunda olan birine öğretmek çok kolaydır. Öğretme aşkında olan kişinin de anlatması kolaydır. Biz İslam'ı öğrenme arzusu aşkında olacağız. İslam'ı öğreneceğiz Allah'ın kitabından. Onu başa alarak daha açık ifadeyle Allah'ın kitabını öğreneceğiz. O kitabı yaşayarak aynı zamanda anlatacağız. Yani Kur'an ve sünneti öğreneceğiz, Kur'an ve sünnete göre yaşayacağız ve onu en yakınlarımızdan başlamak üzere bir yandan da anlatacağız, tebliğ edeceğiz. Evet efendim, Allah'ın kitabını, Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetini öğreneceğiz, yaşayacağız ve tebliğ edeceğiz, anlatacağız. Hayatımızı buna göre düzenleyeceğiz. Peygamberimiz Aleyhisselam nikah merasiminde Zeyd bin Harise'ye bunu söylüyor. Ona çok iyi davran diyor, onu atlamayalım, onu incitme diyor. Bu çok önemli. Erkeğe bunu söylüyor. Hanıma da kocana itaat et diyor. Onu üzme kırma diyor. Ona hizmette bulun. Ama diğer taraftan da Zeyd bin Harise'ye ona Allah'ın kitabını ve Resulünün sünnetini öğretti. Nasihatta bulunuyor. Böylece Mekke'nin en soylu, en şerefli hanımlarından biri olan Zeynep binti Cahş ile çilekeş mazi yaşamış Zeyd bin Harise'nin evliliği gerçekleşiyor. Şimdi nasıl bundan sonra götüreyim, nasıl anlatayım bilemiyorum. Birileri hakkında söz söylemek öyle sanıldığı gibi kolay değil. Kolay değil efendim. Gerçekten kaynaklara bu olaylar ne kadar sıhhatli geçti, ne kadar yazılabildi, anlatılabildi. Şimdi hepimizin evinde bazı sorunlar, problemler olur. Yaşarız bunları. Yaşayınız demiyorum. Allah hepimize aile huzuru versin. Çünkü aile huzuru en önemli huzurlardan biri, belki de başında geleni biliyorsunuz. Ama aile içerisinde zaman zaman problemler yaşadığımız olur. Sonra ya bizim erkek tarafından, ya hanım tarafından, ya çocuklardan bir şekilde bu dışarı çıkar. Bazen evimiz hakkında bir şeyler duyarız, biz buna üzülürüz. Yani bizim yaptığımız, yaşadığımız onlar değildi. Bizim karşılıklı atışırken konuştuğumuz sözler de onlar değildi ama bize farklı yansıtılır, bozuluruz biz. Değil mi efendim? Bozuluruz. O yüzden hele hele konuştuğumuz sahabi ise, hele Resulullah'ın akrabası ise, Resulullah'ın özel sevdikleri ise biraz daha dikkat edeceğiz. Çünkü bazı kitaplar öylesine yazmışlar. Ben onları okuma anında bile çok korkuyorum. Zeyd Zeynep diyor birbirini yediler, didiştiler diyor. Hırlaştılar diyor. Hatta bazıları haddi aşmış, güya örnek verecek, kedi köpek gibi oldular diyor. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Kaynaklarımız edepli kaynakla edepsiz kaynağı nasıl ayıracağız diye aklınıza soru gelebilir. İşte hadiseyi bütün görürseniz, şahsı bütün görürseniz, şimdi bir dostunuzdan, bir yakınınızdan, yani bu en temelde eşinizden başlayın, çocuklarınıza doğru gitsin bu iş. Bir problem yaşadınız diyelim, bu dışarı yansıdı ve sizi birisi uyardı. Bak, eşine böyle söylemişsin, oğluna kızına böyle söylemişsin, annene babana böyle söylemişsin, ayıptır ya. Bozuluruz. Ben öyle söylemedim. Ben öyle söylemedim. Ben şöyle söyledim deriz. Şimdi dışarı çıkan sözcük ekleme ve çıkarmalarla çok mana değiştirir. Ve bize geri döner. Biz o söze yabancı oluruz. Ben acizane Hazreti Zeyd bin Harise ile Hazreti Zeynep bin Dicaş annemiz hakkında yazılan bazı sözlerin böyle olduğunu düşünüyorum. Düşünüyorum. Böyledir demiyorum. Diyemem. Kimse diyemez bunu. Yani Bunlar efendim geçinemediler. Olayın özü bu kıymeti dinleyenler. Bunlar geçinemediler. Kısa süre içerisinde sorunlar başladı. Şimdi sonraki sahnelerde göreceğiz. Zeynep binti Cahş annemizin faziletini, takvasını, isarını, verasını. Sonra orada niye aklımıza gelmiyor? Böyle bir kadın böyle sözleri söyler mi diye. Resulullah Aleyhisselam bize aile hukukuyla ilgili nasihatlerde bulunurken işte hiçbiriniz eşinize beddua etmeyiniz diyor Aleyhisselam. Onları lanetlemeyiniz diyor. Aleyhlerinde ileri geri konuşmayınız diyor. Biz bunları yapıyor muyuz? Yapıyorsak tövbe istiğfar edelim. Bir daha yapmayalım. Yapmıyorsak şükredelim ve güzel halimizi daha da güzelleştirelim. Biz Müslümansak, elhamdülillah Müslümanız, her şeyimiz İslami olmalı. Kızdığımızda biz dini bir kenara koyamayız. Sevindiğimizde biz dini bir kenara koyamayız. Ayet-i kerime yok gibi davranamayız. Hadis-i şerif yok gibi davranamayız. Hangi halde olursak olalım, İslam üzere olacağız. Çünkü Allah Teala öyle buyuruyor. وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ Nerede olursanız olun, Allah sizinle. Bunu en küçüğümüzden en büyüğümüze, en cahilimizden en çok okuyanımıza kadar bilmeyenimiz ve buna inanmayanımız yoktur. Madem beni Rabbim görüyor, nerede olursam olayım, sadece sözcüklerime değil, içimden geçenleri de bir süzgeçten geçirerek geçirmem lazım diye düşünüyorum. Evlenen bu çift, Mekke'nin güzeli Zeynep binti Cahş ile öncesi hür, sonrası kölelik, sonrası azat, azatlı köle, Zeyd bin Harise'nin evliliği. Elbette ki insanlar böyle belli şeyleri paylaşmayınca birbirlerini bütünüyle tanıyamazlar. Dinimizde boşanma yasağı yok. Bize kaynaklarımız Allah'ın sevmediği helallerden biri olduğu ifade edilir boşanmayı. Ancak boşanma nasıl olur? Onu da burada görüyoruz. Ben bu dersin önceki haftanın bir yerinde ifade etmiştim, haftaların birinde. Allah-u Teala sevdiği kullar üzerinden sevdiği kullarına mesajı verir. Peygamberler Allah'ın sevdiği kullarıdır. Allah yolunda gidenler Allah'ın sevdiği kullarıdır. Onlardan mesajı almaya çalışanlar da Allah'ın sevdiği kulları oluyor. Ve biz aile içerisinde bir problem, bir şeyi yaşamayla karşı karşıya kaldığımızda nasıl bir tarz ve tavır içinde olacağımıza ilişkin en güzel örneğin birisidir bu efendim. Hazreti Zeyd Zeynep meselesi. Yani ben bunların hayatını yazma aşamasındaki biliyorsunuz bunları genişçe yazmaya çalışıyorum. Ben şöyle bir ifade kullanıyorum. Ancak diyorum işte olayları biraz anlattıktan sonra bir sene dahi dolmadan bu aile binası çatırdamaya başladı. Hem de çok büyük ölçekli deprem gibi. Ben böyle kullandım. Bunu açmaya çalışıyorum. Her iki tarafta uyuşamamıştı. Evet. Peki neydi problem? Problem ne? Bunları biraz biraz göreceğiz. Ama hep lütfen bu alanda yani çok şey anlatamayacağımı, yani sadece edeben değil, ilmen de yetersiz kalıyoruz tabii ki. Her şeyi bilemeyiz. Yani ben ciddi şekilde araştırıyorum. Farkındasınız yani böyle bir şey hikaye etmek olay kolay değil. Ama bu arada elbette bütün kaynakların tamamına zaten mümkündür inemiyorsunuz ama tamamına yakın kaynaklara inmeye çalışıyorum. Yani nedir problem? Aralarında ne var? Niye geçinemiyorlar sorusunu soruyorum. Madem sizlerle bir aile konusunu paylaşıyorsam, sizin benden bunu dinleme hakkınız var. Benim de size böyle bir şey anlatmak görevim var. Ama önünüze koyabileceğim bir problem bulamıyorum. Yani Zeyd Zeynep arasındaki problem ne? Niye anlaşamıyorlar? Onları biraz Hazreti Zeyd'in ifadesinden göreceğiz. Ama ben tekrar söyleyeyim. Kendimizi yani empati yapalım biraz. Koyalım onların yerine. Şimdi bir aile sorunu yaşadığımız zaman ne diyor Allah'ın kitabı? Ha, bir aile içinde bir sorun yaşadığınızda iki taraftan birer şahit olsun diyor. Yani hem hanım tarafından hem erkek tarafından adil şahit yalnız. Onlara durumu, onlar çözsün işi. Ama temelde iş neyle çözülüyor? Allah'a ve Resulüne götürün diyor. Eğer mümin iseniz. Yani kitaba göre çözülsün iş. Öyle diyor. E şimdi Allah muhafaza bir aile sorunu yaşamış olsak. E şimdi bir şekilde anlatacağız. Her şeyi anlatabiliyor muyuz? Her şey söylenebiliyor mu? Yok. O zaman kaynaklara her şey geçmiş değildir. Problem neyse. Ama bir asalet problemi var. Bunu söyleyeceğiz zaten, söylüyorum. Asalet problemi. Şimdi millet de yadırgıyor. Yani Zeynep'i de ateşliyorlar diğer insanlar. Hani bazen böyle daha ziyade kadınlar arasında fazla olur bu. İşte diyelim bir şekilde bir hadise dışarı nasıl yansır bilemiyorum. Şimdi bir şeyler örneklendirip de durduk yerde ailelerin arasını açmak da istemiyorum. Ama böyle bir hadise meydana geldiğinde işte hanımlar arasında olur çok. Ah ah bacı diyor, sen ne iyi kadınsın da diyor, senin kıymetini bunlar bilmiyor. Sanki o hanımı kocasından daha çok düşünüyormuş gibi, senin bunlar kıymetini bilmiyor bacım, kendini boşuna ezdiriyorsun diyor bazıları. Bunu söylerken Allah muhafaza bu aileye hangi tür bomba attığının farkında değil. Adına teselli diyorlar. Subhanallah, bu teselli değil. Bu iftiradır yani bu. Ya boş ver. Aile içinde olur bunlar. Oo, biz neler yaşıyoruz neler. Olur bunlar. Yanlış anlamışsındır. O seni yanlış anlamıştır. Bunları diyeceğimize ne yapıyoruz? Ah ah, senin kıymetin bilinmiyor. Acım sen oysa nelere layıksın deyip şeytanına destek oluyor. Dürtüyorlar şeytanı yani. Muhtemelen Hazreti Zeynep'in güzelliği, efendim asaleti, hatibe bir hanım, böyle vurgulu tane tane tek tek konuşan, bilge, efendim otoriter, oturaklı bir hanımefendi Zeynep binti Cahş annemiz. Böyle biri hakkında konuşuyorsunuz. Subhanallah, yani dikkatli olmakta fayda var. Allah'a sığınmamız lazım. Evet, gerçekten üzerinde ben defaatle duruyorum ve bunun hakikaten çok önemli olduğunu vurguluyorum. Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz kocasından memnun değil. Hazreti Zeyd bin Harise de hanımından memnun değil. Öyle söyleyelim biz. Niye memnun değiller? Biraz sonra göreceğiz. Ancak ikisi de birbirini idare etmeye çalışıyorlar. Asıl problem budur aslında. Aile içerisinde idare olmaz. İdare resmi dairede olur. Aile resmi daire değildir. Ailede eşler birbirini idare etmeyecek, paylaşacaklar ki aile olsun. Adam kadını idare ediyor, kadın adamı idare ediyor. Bu aile değil. Ailede paylaşma var. Ailede ah benim kıymetimi bilmiyor bu adam var ya, ah bu adam ya da şu kadın var ya, benim kıymetimi bilmiyor, ah şu kadın. Ailede bu da yoktur. Ben onun kıymetini ne kadar biliyorum. Kıyamet günü Rabbim eşten dolayı beni sorguladığı zaman, Rabbe her şey açık. Biz anaya, babaya, avukata, hakime, savcıya bir şeyler söyleyebiliriz. Hanımdan veya kocadan şikayette ailede. Ama Allah işin iç yüzünü bilir. Dolayısıyla belli konularda mı anlaşamadılar? Onu önümüzde fazla bir şey yok. Sadece Zeyd bin Harise bir cümle kullanacak. Genelde de onun üzerine hikaye bina ediliyor maalesef. Ben ondan da biraz korktuğum için ona bağlamak da istemiyorum. Ama yani ben yuvarlak bir deyim kullandım. Zaten farkındasınız. Uyuşamadılar, geçinemediler. Yani bir paylaşım olmadı. Yani bir işi götüremediler daha doğrusu. Birbirlerini tanıdıkça daha çok yaklaşmak yerine daha çok uzaklaştılar birbirinden. İşte bu aile bağlarının koptuğu andır. Gitmeyecek yani bu. Öyle ki Zeynep binti Cahş'ı kendi yakınları sabır ve sebata davet ediyorlar. Zeyd bin Harise'yi Ummu Eymen Bereke başta olmak üzere diğer tarafta sabır ve sebata davet ediyor. İşte Zeynep annemize bak sen Resulullah Aleyhisselam'ın çok sevdiği ve hakkında Hubbi Resulillah denilen, Resulullah'ın sevgilisi denilen bir adamla evlisin. Bu adam ki İslam'ın doğuşundan itibaren bir dakika bile Resulullah Aleyhisselam'ın yanından ayrılmayan, Ebu Bekir gibi dostu olduğu halde yanında, Ömer gibi, Hamza gibi aslanları, Ali gibi aslanları olduğu halde yanında, Mekke döneminde Taif'e götürdüğü kişi Zeyd bin Harise'ydi. Resulullah Aleyhisselam'a atılan taşlar değmesin diye kendini siper eden bir adam, Resulullah'ı o kadar seven birisi, sen onunla evlisin. Zeynep binti Cahş annemiz, ben onun fedakarlığına, Müslümanlığına, ihlasına, takvasına, insanlığına bir şey demiyorum. Peki problem ne? Problem yok. Muhtemelen sevmiyorum demiştir, hoşlanmadım demiştir, bilmiyoruz. Bize birkaç şey Zeyd bin Harise söyleyecek. Ancak ona da yakınları, bak sen Resulullah Aleyhisselam'ın halasının kızıyla evlisin, halalarından biri olan Umeyme halanın kızıyla evlisin. Bak bu kızlardan birisi Hamle binti Cahş, Musab bin Umeyre evliydi. Musab Uhud'da şehit düştü. Bu kardeşlerden hepsi İslam uğruna, mesela kardeşlerden büyük abisi Abdullah, mesela bu da Uhud'da şehit düştü. Yani sen böyle bir ailenin kızıyla evlisin. İki tarafı birbirlerinin, yani Zeynep binti Cahş'a gidip de ya sen çok asil bir kızsın, çok güzelsin, çok maharetlisin, ya böyle adama da nereden buldun deyip iyice işi fitillemiyorlar. Zeyd bin Harise'ye gelip sen İslam davası uğruna şu kadar çile çektin, şunlara şunları yaptın, bir kadın seninle bak ne hale getirdi seni, yazık oldu sana diyen yok. Bizde bunu yapıyorlar. Ancak Zeyd bin Harise Yani bunaldı kelimesini sevmiyorum. Kullananlar çok var. Öyle yazmışlar. Zeyd bunaldı, streslere girdi. Allah muhafaza. Böyle yazıları gördüm ben. Efendim ama yani bir sene bile dolmadan çok ciddi şekilde efendim sıkıntı çekiyor Zeyd Nar ise. Biz tam gününü, ayını söyleyemiyorum. Yani bir süre sonra, bayağı bir süre sonra işte Zeyd Nar ise Resulullah'ın huzuruna çıkıyor. Bir şeyler söyleyecek. Eziliyor, büzülüyor, söyleyemiyor. Defalarca yaşıyor bu hadiseyi. Neticede en son demek ki çok böyle artık hani derler ya işte burnuma kadar geldi diye, şurama kadar geldi diye. Demek çok sıkıntıya düştü ki Resulullah'a geliyor. Efendim, ey Allah'ın Resulü diyor. Ben diyor Zeynep'ten diyor bazı şikayetlerim var. Aleyhisselam Allah'tan kork diyor. Hiç o kapıyı açmıyor. Allah'tan kork, eşine iyi muamele yap. Erkeğe önce böyle söylenecek. Kim geldiyse daha doğrusu, hangisi geldiyse. Birkaç kez bu sahne yaşanıyor. Tekrar geliyor Zeyd bin Harise. Ya Resulallah, müsaadenle ben ailemden ayrılmak istiyorum. Boşanmak istiyorum. Resulullah Aleyhisselam boşanma deyimini kullanınca Zeyd bin Harise olayın çok büyüdüğünü anlıyor, görüyor tabi. Hayırdır inşallah diyor Aleyhisselam. Zeynep'ten niçin ayrılacaksın? Onda şüpheleneceğin bir şey mi gördün? Olumsuz bir şey mi yaptı? Böyle çirkin bir şey mi gördün? Hayır vallahi ya Resulallah. Onun aleyhinde bir şey söylemekten Allah'a sığınırım. Zeynep takva sahibi bir insandır. Vera sahibi bir insandır. Onun aleyhinde bir şey söylemekten Allah'a sığınırım. Ondan herhangi bir şüphem, o anlamda bir sıkıntım yok. Öyleyse problem ne diyor Aleyhisselam? Niçin ayrılmak istiyorsun? Niçin? Efendim, kaynaklarımızın kullandığı cümle bu işte. Diyor ki, ya Resulallah, Zeynep kendisini şerefçe üstün görüyor. Ben üstünüm diye görüyor. Ve bana karşı da diliyle incitiyor beni. Bir şeyler söylüyor. Beni diliyle incitiyor. Ben ondan ayrılmak istiyorum. Söz bu efendim. Aleyhisselam da ben sana işin başında o çok dilli bir kadındır dememiş miydim? Evet ya Resulallah. Öyle söylemiştin. Bana karşı diliyle beni çok incitiyor. Bana eziyet ediyor. Müsaade et. Ben boşanmak istiyorum. Aleyhisselam tatlı sert bir şekilde, sakın ha, sakın zevceni boşama. Ona iyi muamele et ve Allah'tan kork. Evet. Resulullah'ın tavsiyesi bu. Sakın ha. Öyle bir şey düşünme. Zevceni boşama. Efendim, ona iyi muamele et ve bu konuda Allah'tan kork. Resulullah Aleyhisselam'ın Zeyd bin Harise'ye emri bu. Zeyd bin Harise, peki ya Resulallah, dediğiniz gibi yaparım diye Resulullah Aleyhisselam'dan bu emri alıp evine dönüyor. Yani Resulullah'ın huzuruna çıkıp eşini boşamak için müsaade istemesi ve onun halasının kızı olduğu için ne kadar eziliyor Zeyd bin Harise. Ancak boşanacak duruma geldikleri halde Resulullah Aleyhisselam'ı incitici, aleyhinde eşini incitici ağır sözler söylemiyor. Sadece kendisini üstün gördüğünü, diliyle de incittiğini söylüyor. Yani nasıl incitiyor diliyle, nasıl üstün görüyor, bunların izahları yoktur. Biz buradan şunu görüyoruz ki, o yüzden zaten bu dersleri yapıyoruz. Ailemize sorun yaşadığımızda ona iftira atarcasına şikayette bulunuyoruz. Bundan vazgeçeceğiz. Resulullah Aleyhisselam bize nasıl örnek olduysa onu örnek almaya ve onu örnekliği çerçevesinde yaşamaya çalışacağız. Bizim vazifemiz bu. Peki ne oldu bundan sonra? Bunu da sonraki programlarda sizlerle paylaşmak üzere. Bugünkü dersimiz de burada noktalıyor. Allah-u Teala hepinize, hepimize huzurlu aile hayatı versin diye dua ediyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.